Ayrım 17.
Sayfa 189. Bu nedenle Dilthey'in insan ve kültür anlayışını tin bilimlerini temellendirme çabalarından ayrı olarak ele almak doğru olmayacaktır. Çünkü o gerek konu ve gerekse yöntem bakımından farklı olan tin bilimlerini temellendirmeye çalışırken aynı zamanda insandan ne anladığını ve insanın bilgisine nasıl ulaşılacağını da ortaya koymuştur. Bu konuda Dilthey'in insanın total kimliği kavramı oldukça önemlidir. Dilthey'e göre yeni çağ felsefesinin başlangıçlarından itibaren insandan, özneden daha çok bilen varlık yani epistemolojik özne olarak söz edilmiştir. Ona göre Kant'ın bilgi kuramı teorik akılın yetkin bir çözümlemesini gerçi yapmıştır. Ama bu bilgi kuramı tüm bilgi etkinliğinde Descartes'in felsefeye bıraktığı bir miras olarak hep akıl sahibi varlık olarak insan ile doğayı karşı karşıya koyan bir süje-obje ilişkisinden hareket etmiştir. Oysa Dilthey'e göre söz konusu bilgi kuramcılarının Locke, Hume, Kant tasarladıkları bilen öznenin damarlarında hiç de hakiki bir kan dolaşmaz. Tersine bu, bilen öznenin damarlarında katkısız bir düşünce etkinliği olarak akılın damıtılmış öz suyu dolaşır. Başka bir deyişle Dilthey'e göre yeni çağın bilgi kuramında bilen özne her türlü psikolojik ve tarihsel kimliğinden yalıtılmış bir akıl varlığıdır. D. Özlem, Tarih Felsefesi, sayfa 151-152. İnsanın yalnızca bir bilgi öznesi ve salt akıl varlığı olarak görülmesine karşı çıkan Dilthey şöyle demektedir. Oysa beni ilgilendiren insanla tarihsel ve psikolojik açıdan uğraşmaktır. İnsanın sahip olduğu güçlerin çeşitliliği içinde benim ilgimi çeken şey onun bu yönüdür. Bu yönüyle insanı isteyen, hisseden ve bir şeyler planlayıp amaçlayan yönüyle insanı bilginin ve bilgi kavramlarının da dış dünya, zaman, töz, ilk neden ve benzeri açıklamasında temele koymak, bilginin ve bilgi kavramlarının sadece algı, tasarım ve düşünme malzemesiyle dokunmuş şeyler olup olmadığına yönelmek istiyorum. Ben çağdaş soyut bilimsel düşüncenin her bir ögesini, örneğin deneyi, dil ve tarih incelemelerinin gösterdiği gibi insani varoluşun bütünlüğüne, insanın total kimliğine, öznenin totalitesine bağlıyorum. Gerçekten de bu bütünlük ancak dil ve tarih araştırması ile işaret edilebilir olan bir bütünlüktür. Buradan şu çıkar, bizim gerçeklik hakkındaki tasarım ve bilgimizin en önemli yapı taşları, öğeleri, kişisel yaşamın birliği, dış dünya, dışımızdaki bireyler, onların zaman içerisindeki yaşamları ve bu yaşamların birbirine karşılıklı etkileridir. İnsanın istek, duygu ve amaç koymaya dayalı gerçek yaşama süreci, işte ancak bu bütünlüğün çok çeşitliliği içerisinde kavranabilir. Bu kavrama da salt, a priori bir bilgi olanağına başvurularak sağlanamaz. Çünkü tersine burada salt a priori bir bilgi olanağının kabulü değil, içinde bulunduğumuz konumlar toplamından çıkan bir gelişim tarihi söz konusudur. Öyle ki bizi felsefeye yönelten tüm soruların yanıtını bu tarihsel gelişme verebilir. W. Dilthey, tin bilimlerine girişin ön sözü çeviren D. Özlem, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi içinde sayfa 11-113. Dilthey'e göre akıl sahibi varlık olma insanın total kimliğinin belli bir yanıdır ve bu yan bu total kimlikten tam olarak sıyrılabilen, kopartılabilen, bu total kimlikten hiçbir şey ithal etmeden kendi başına arı olarak duran bir şey olarak asla düşünülemez. Dilthey için akıl insanın sahip olduğu güçlerin çeşitliliği içinde bu güçlere kopmaz biçimde bağlı olan bir güçtür. Hatta bu güçler içinde insanın isteyen, hisseden, amaçlar koyan yanı, akıl sahibi varlık olma yanından da önce gelir. Yani insanın sahip olduğu güçler içinde praksis daima teoriyadan öndedir. Bu yüzden bilgi sorunsalı her şeyden önce insanın bu total kimliği gözetilerek ele alınabilir. Dilthey'e göre bu bütüncül oluşum ve bütünlük yani insanın total kimliği kavranılmadan bilgi sorunsalına geçilemez. Oysa yeni çağın bilgi kuramının yaptığı şey tam tersine bilginin olabilirlik ve sınırlarını araştıran, bilginin neliğini, mahiyetini saptayan ve bu saptamanın ışığında inanç, değer, yargı ve kanılarımızın irdelenmesine geçen bir epistemolojizm olmuştur. Yani yeni çağ bir salt akıl varlığı tasarlayıp bu varlığın karşısına dış dünyayı koyarak bilgi sorunsalına eğilirken bu salt akıl varlığını Kant'ta olduğu gibi insanın total kimliğinden koparmıştır ya da kopardığını sanmıştır. Oysa Dilthey'e göre bilgi sorunsalına tam tersine bu salt akıl varlığını içeren insanın total kimliğinden, bu bütünlükten kalkılarak geçilebilir. İnsanın total kimliği ve bütünlüğü ise Dilthey'e göre tarihsel olarak oluşan bir şeydir. D. Özlem, Tarih Felsefesi, sayfa 152-153. Dilthey hem insani varoluşun tarihselliğini vurgulaması ve hem de bu varoluşun yine tarihsel yaklaşımlarla kavranılabileceğine ilişkin tutumuyla tarihselci ve hermeneutik felsefenin başlıca temsilcilerinden biri olmuştur. Dilthey insanın total kimliğini gündeme getirirken aynı zamanda yeni çağdan itibaren felsefe alanındaki insan ve özne anlayışlarını da eleştirmekte ve epistemolojizm olarak tanımladığı yaklaşımın hatalarını ortaya koymaktadır. Bilindiği gibi yeni çağ felsefesinde Descartes'la birlikte daha önceki tanrı özne merkezli felsefeye rakip olan yeni bir felsefe tipi ortaya çıkmıştır. Ancak bu felsefe yine genelin, tümelin peşindedir. Her alanda genelin ve tümelin bilgisine ulaşmak ister. Bu felsefenin amacı evrene, onun bütününe yayılan, onun kaplamında yer alanlar için eksiksiz geçerli olan şeye, herkesin doğruluğunu kabul etmek zorunda kalacağı şeye ulaşmaktır. İşte felsefeyi evrenselin peşinde olan bir rasyonel düşünme etkinliği sayanlar, evrenselin söz konusu bilgisine evrensel doğruluk ya da hakikat adını verirler. D. Özlem, Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci, sayfa 56. Felsefe tarihinde de egemen felsefe tipini oluşturan evrenselci felsefenin temel alanları ise daha çok teoloji ve metafizik olmuştur. Platon'dan, Aristoteles'ten aydınlanmaya kadar felsefe ile metafizik özdeş olarak anlaşılmıştır. Metafizik, algılanan dünyanın da ilkelerini veren fakat kendileri algısal yoldan değil ancak düşünsel yoldan elde edilebilecek veya zaten var olduğuna inanılan idelerin, ilkelerin alanı olarak görülmüştür. Evrenselin peşindeki bir düşünme çabası olarak felsefe ancak metafizik olabilirdi. Öyle ki ahlaksal ve sosyal yaşam için gerekli olan pratik ilkelerde yine metafizik içinde aranmıştır. Teoloji ise metafiziğin tamamlayıcısıdır. Çünkü metafiziğin nihai objesi Tanrı'dır. Teoloji de metafiziksel ilk sebebin Tanrı olarak anlaşılmasını öngörür ve böylece metafiziğin erişebileceği en üst bilginin, en yüksek hakikatin ne olduğunu söyler. Tanrı doğal ve insani varoluşun hem belirleyicisi hem de tüm değerlerin kaynağı ve merkezidir. Yani Tanrı insan düşünmesinin kendisinden pay aldığı ve aynı zamanda kendisine yöneldiği mercidir. Tanrı her şeyin öznesi durumundadır. D. Özlem, AG'ye sayfa 60. Descartes'la birlikte ortaya çıkan felsefe tipinde evrenselci hakikat arayışının sürmesine rağmen Tanrı artık her şeyin merkezinde yer almaz. Tam tersine artık her şeyin merkezine insan konulmuştur. Tanrı öznenin yerini insan özne almıştır. Felsefenin temel disiplini haline gelen ise epistemolojidir. Epistemoloji temel disiplin olarak artık insanın bilme imkanlarını duysal deneyim alanı ile sınırlamakta ve onun bilme yetisini bu sınırlar içinde soruşturmaktadır. Metafizik ve teoloji ise sahte ve yapıntısal sorunların alanı olarak değerlendirilir. Felsefenin temel disiplininin epistemoloji kılınmasının ardında Descartes'la birlikte insanın kendi varoluşunun kesinliğini kendi düşünme yetisinden çıkarması, kendisini evrenin merkezi kılması gelmektedir. Her şeyi Tanrı'ya dayanarak değil, kendinden hareket ederek bilme, her şeyde kendini ve aklını ölçüt kılma, insanın bizzat kendi varoluşu kadar dış dünyayı ve hatta Tanrı'yı bile aynı bilme imkanları içerisinde kanıtlama. İşte tüm bu çabalar bir yeni felsefe tipinde her şeyin başlatıcısı ve belirleyicisi olarak bizzat insana dayanıldığını göstermektedir. Bu nedenlerle Tanrı özne yerini insan özneye bırakmıştır. Meydana gelen bu değişmede Descartes'in önemli rolü bulunduğu açıktır. Çünkü Descartes'in kendi varoluşunun kesinliğini yine kendi düşünme yetisinden çıkarsamış olması bazıları için felsefede bir devrimi başlatmış olur. Düşünüyorum, o halde varım diyen insan kendi varoluş sebebini, dış dünyanın varoluş sebebini de artık metafizik ilkelerde, teolojik ön kabullerde ve buna bağlı olarak mutlakta ve Tanrı'da aramayacaktır. Artık yalnızca düşünüyor olmada insanın varoluşunun teminatını görmesi söz konusudur. D. Özlem, AGY, sayfa 61-62. Aydınlanma çağı, insan öznenin kendi akılına duyduğu güvenin doruğa çıktığı bir dönemdir. Bununla birlikte aydınlanmayı karakterize eden en önemli iki özellikten birincisi, kendine güven duyulan akılın, insanın varoluşunun kanıtlanmasında merci olmakla birlikte, yine de tek başına doğanın evrensel ilkelerinin, yasalarının kaynağı sayılmaması, onun bu evrensel ilkeleri ve yasaları ancak deneyim içeriğinden çıkarabileceğine inanılmasıdır. Bunu da bilim, deneysel bilim sağlayabilir. İkinci özellik ise bilim yoluyla bulunacak olan evrensel ilke ve yasalar doğrultusunda ahlaksal, sosyal yaşamda ve gitgide toplumda akılcı bir düzenin gerçekleştirilebileceği, hatta bir evrensel dünya cumhuriyetine doğru gidildiği, insanlık tarihinin böyle bir sona doğru ilerleme sürecinden başka bir şey olmadığı inancıdır. Aydınlanmacı düşünce tarzının tarihe yönelik yoğun ilgisinin altındaki motif, aslında kendi ilerleme inancının tarihte bir doğrulamasını bulma isteğidir. Bu, tarih felsefesi adlı bir modern felsefe disiplininin doğup gelişmesine de yol açmıştır. Öyle ki, insan merkezci bu evrenselci felsefe içerisinde epistemolojik öznenin yerini de tarihsel özne almaya başlamıştır. Ancak tarihsel özneye geçmeden insan öznenin temel özelliklerini ana hatlarıyla saptamak yerinde olur. İnsan özne kendi bilme imkanlarıyla dünyaya açılan, dünya karşısında kendi akılından başka bir başvuru yeri tanımayan epistemik öznedir. Tanrı düşüncesi insan düşüncesinin çıkarsadığı bir şey olarak sonradanlık niteliğine sahiptir. İnsan özne bilim yoluyla doğa yasalarını deneyimden elde edebilir ve doğa düzenindeki akılsallığı deneyim yoluyla ortaya koyabilir. Buna bağlı olarak insan doğada bulduğu yasalar örneğinde kendi toplumsal yaşamını da genel ilkeler doğrultusunda akılcılaştırabilir, bu ilkeleri toplum yaşamına sokabilir. Genel ilkelerin toplum yaşamında gitgide tüm toplumların yaşamlarında gerçekleştirilmesi aynı zamanda evrenselleştirme adını alır. Gerçekten de aydınlanma döneminde insanın kendi akılı ile kendi yaşamını ve toplumsal gerçekliği kendi akılından çıkardığı ilkelere, özellikle eşitlik, özgürlük, kardeşlik göre şekillendirebileceğine duyulan bir inanç söz konusudur. Öyle ki bazıları akla duyulan bu güvende eskiden Tanrı'ya duyulan imanın bir benzerini görürler. D. Özlem, AGY, sayfa 62-63. Descartes'la başlayan ve insanı merkeze koyan evrenselci felsefe tipi ile Tanrı'yı merkeze koyan evrenselci felsefe tipi arasında ortaya çıkan bir çatışma söz konusudur. Çünkü Tanrı öznenin yerini insan öznenin almasını kabullenemeyen filozoflar hiç de az değildir. Örneğin Hegel, söz konusu çatışmayı gidermek için Tanrı özneyi de insan özneyi zaten özdeş sayan Hristiyan teolojisinin temel ilkesini kullanmayı, teslisçiliğe başvurmayı tercih etmiştir. Hristiyan öğretisindeki Tanrı Oğul Kutsal Ruh üçlemesi, Hegel'in felsefesinde Tanrı İnsan Tin üçlemesiyle ifade edilir. İnsanın akılı tanrısal akıldan pay almıştır ve Tanrı özne kendi akılıyla doğaya ve özellikle tarihe kendi iradesinin hareket ettirici gücüyle, kısacası kendi tiniyle bir plan sokmuştur. Bu tanrısal plan insanın tarih içindeki çabalarıyla gerçekleşecektir. Şüphesiz ki Hegel tanrısal akılıyla insan aklını türdeş sayan ilk ve tek filozof değildir. Ama onun özgünlüğü ve asıl önemli yanı modern felsefeye tarihsellik düşüncesini genişliğine getirmesi ve felsefeyi de tarihsellik zemininde değerlendirmesidir. Hegel'e göre Tanrı özne kendisini insan öznenin tarih içindeki faaliyetleriyle açığa vurur ve kendisini bu şekilde gerçekleştirir. Hatırlarsak Descartes'in epistemik öznesi kendi düşünme yetisiyle dünyanın karşısına tek başına çıkan ve zaman, tarih boyutundan bağımsız olarak dünyayı tek başına bilme kapasitesine sahip olduğuna inanan bir özne konumundadır. Oysa Hegel tek insanın ve onun düşünme ve bilme yetisinin tarihten ve sosyal çevreden yalıtık olmadığını, onun sosyal bir varlık olduğunu ve onun ancak tarih içerisinde düşünme ve bilme yetisini geliştirebileceğini belirtir. Yani tek insanda aslında başka tek insanlarla karşılıklı etkileşimi içerisinde ne ise o olmaktadır. Kendini bu suretle gerçekleştiren insan aynı zamanda Tanrı'nın planının tarih içerisindeki gerçekleştiricisidir de. Tanrı'nın kendini tarihte açması ve gerçekleştirmesi tam da bu nedenle aynı zamanda insanın kendini açması ve gerçekleştirmesidir. İnsan Tanrı'nın kendi planını gerçekleştirmekte kullandığı bir araçtır. Bununla birlikte o bunu bilmez. Kendi amaçlarını gerçekleştirmekte olduğunu sanır. Hegel'in bu durumu aklın hilesi olarak adlandırdığı daha önce belirtilmişti. Bakınız Hegel bölümü. İşte Tanrı'nın planının bir uygulayıcısı olan insan ancak tarihin sonunda yani mutlak özgürlük anında araç olmaktan çıkıp tanrısal öze katılmış, onunla türdeş hale gelmiş olacaktır. Ancak Hegel'in felsefesinin teolojik ve metafizik arka planı paranteze alındığında bazı önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Her şeyden önce akılın gelişimi ancak özneler arasılık zemininde mümkündür. İnsan epistemik özne olarak kendi varoluşunu cogito yoluyla kanıtlasa bile burada kanıtlanan şey soyut, içeriksiz, tarihsellik ve toplumsallık dışı bir varoluştan başka bir şey değildir. Oysa somut ve gerçek özne kendisini cogito yoluyla değil, öteki öznelerle etkileşimi içerisinde bir tarihsel varoluş, yani tarihsel özne olarak kavrar ve bilir. D. Özlem AG'ye sayfa 63, 64, 65. Çünkü birey özne kendisi hakkındaki bilince de ancak başkaları aracılığıyla varabilmektedir. Başka bir deyişle bireysel bilincimiz başkalarıyla birlikte olma ile edinilen bir şeydir. Böyle olunca da birey kendisini bu başkalarıyla birlikte olma halinin bir ürünü olarak kavrar ki bu durum yaşama dediğimiz bir özneler arasılık ortamından başka bir şey değildir. Dilthey'e göre insanlar her zaman insanlara özgü inanç, eğilim, değer, norm, ide, kural, tasarım türünden şeylerin yani yine kendi yaşamalarının ürünleri olan bu şeylerin yönlendirdiği bir insani ilişkiler ağı içerisindedirler. Ve her şeye bu yaşamanın içinden bakarlar. Bu her zaman, yani insanlar toplu halde yaşamaya başladıklarından beri böyledir. Yani bu yaşamanın kendisi tarihsel olarak oluşan bir şeydir ve insani toplumsal olan her şeyi içermesi bakımından yaşama, tarihsellikten ve doğadan farklı bir oluşum olarak da tinsellikten başka bir şey değildir. Dilthey'e göre doğal durumdan toplumsal duruma geçtikleri aşamadan bu yana insanlar kendi koydukları kural, değer ve normlardan örülmüş bir çevrede yaşamaktalar. Kendi yaratıları olan bu kural, değer ve normlar sonradan yine insan eylemlerini belirleyen neden ve motifler olmaktadırlar. Hatta öyle ki Dilthey'e göre insanlar kendi yaratıları olan bu tinselliğe öylesine gömülürler ki bu tinsellik onların tüm yaşantılarını ve evrene bakış biçimlerini de belirler. Bu tinsellik tarihin ürünüdür ve hatta tinsellik bizzat tarihselliktir ve insan bu tarihsellik içinde tutukludur. D. Özlem Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi sayfa 78-79. Dilthey'e göre tarihsellik insanın tarih içinde neliğini, mahiyetini yapan, tarihsel olup bitmeler içinde insanı hem oluşturan hem de insanın oluşturduğu bir şey olarak bizzat tinselliktir, yukarıda da belirtildiği gibi. Bu tinsellik ise yalnızca ve yalnızca insana özgü ve insana aittir. Onu yapan ve sonunda onunla özdeşleşecek olan bir tanrısal tin, tarih yasası ve benzeri yoktur. Dilthey, tinselliğe tanrısallığı bulaştıranın Hristiyanlık olduğunu belirtir. Ona göre Hristiyanlık, insan düşüncesine Tanrı'nın tarihselliği düşüncesini getirmiş ve Tanrı'yı tarihselleştirmiştir. Böylece de tanrısallık tarihe taşınmıştır. Dilthey'e göre burada, insan düşüncesinin tarihte mutlak bir anlam arama konusunda sık sık içine düştüğü bir zaaf rol oynamış ve bu zaaf, teolojik ya da 19. yüzyılda olduğu gibi, laik metafiziksel yoldan giderilmeye çalışılmıştır. Oysa Dilke'ye göre tarihte bir mutlak anlam değil, her zaman değişip duran bir anlamlar çokluğu vardır. Bu nedenle o, tarihsellik kavramının öncelikle tarihte genel geçerlik arayan her türlü girişime karşı korunması gerektiğini vurgulamıştır. Hegel'le birlikte tarihsel öznenin epistemik öznenin önüne geçmesi, Batı felsefesinde son 200 yıl içerisinde karşılaşılan en önemli dönüşümlerden birisidir. Bununla birlikte tarihe tekillikler alanı olarak bakmasıyla tarihselciliğin historizm ilk önemli temsilcisi olan Hegel, aynı tarihe evrenselci ve teleolojist bir tavırla yöneldiği, tarihin bir sonundan söz ettiği, bu sonu mutlak özgürlük olarak belirlediği için aynı zamanda tarihselciliğin historizm de yeni çağ felsefesindeki önemli adlarından biri olmuştur. Tarihsicilik, tarihin evrensel yasaları olduğu, tarihin zorunlu olarak belli bir ereğe, bu anlamda bir sona doğru gittiği görüşüdür. Başka bir deyişle tarihsicilik, totaliterizmi, determinizmi ve hatta bir ölçüde kaderciliği bunlara karşıymış gibi görünmesine rağmen örtük olarak ister istemez içeren evrenselci, teleolojist tarih görüşlerinin ortak adıdır. D. Özlem, Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci, sayfa 67. İşte Dilthey, felsefedeki bu tür evrenselci ve tarihsici görüşlerin karşısına tarihselci ve hermeneutik yaklaşımıyla çıkmıştır. Onun çalışmalarında ağırlık noktası tin bilimlerinin epistemolojik olarak temellendirilmesine dayanmakla birlikte bir insan felsefesini ve kültür anlayışını da içermektedir. Zaten Dilthey, bilime ve bilgiye ilişkin problemleri ele alırken de tinsel, kültürel bir varlık olarak insandan yola çıkmakta, insanın total kimliğini göz önünde bulundurmaktadır. Dilthey, kendi özgün felsefesini ortaya koyup geliştirdiği dönemde, yani 19. yüzyılın son 10 yıllarında, felsefenin büyük bir bunalım içinde bulunduğu saptamasıyla işe başlamaktadır. Dilthey, bu bunalımın kaynağına ilişkin olarak bazı saptamalarda bulunur. Eski çağdan 18. yüzyılın ortalarına kadar felsefe büyük ölçüde evrenselci, tarih üstücü ve tarih dışıcı, metafizik ve teolojik çıkışlı bir tavırla çalışmıştır. Felsefe yapmanın metafizik dayanağı varlık, teolojik dayanağı ise Tanrı olmuştur. Diğer konular ise insan ve doğa başta olmak üzere bu dayanaklardan hareketle ele alınmışlardır. 18. yüzyıl metafizik ve teoloji güdümlü eski evrenselci felsefenin varlık merkezli, ontosantrik ve tanrı merkezli, teosantrik felsefe yapma tarzları yerine